Ayrım 43.
Richter yine saygıyla gülümsedi. İyi geceler diledi ve çıktı. Yüzbaşının bir haydut olabileceği aklıma gelmemişti. Terbiyeli, görgülü. Rusya'da savaştığımı neden gizledim sanki? Artık barış yapıldı. Davranışımda kötü bir yan var. Onun gibi mimar olduğum halde davranışım küçültücüydü. Otur dediği halde ayakta durdum. Ne kadar alçaldığım ortada. Yeni binalar yapacağımı söylüyor. Ne yapacağım? Kimin için yapacağım? Zevk sahiplerinin artık 5 parası yok. Paralılar da çoktan tüydü. Uydur kaydır bir şeyler yapar görünmek, yıkık evleri, yıkık hayatı onarmak gerek. İlgi çekici yanı yok bu işin. Hilda koşarak geldi. Kurt, imzalandı. Bayan Müller haber verdi. Kendinden geçti, camı kaplayan siyah kağıdı çekti kopardı. Biliyorum dedi Richter, Rus söyledi. Neden bana bir şey söylemedin? İlgi çekici bulmadığımdan. İlgi çekici değil mi? Kurt, çıldırdın galiba sen. Savaş bitti, önemli olan bu. 6 yıla yakın bir süredir acı çekiyoruz. Aslında sen acımacı çekmedin, keyif çattın. Asıl acılarımız şimdi başlıyor. Çorap ya da şeker bulamamak önemli değil. Ben huzur istiyorum. Eskiden ulusumuzun fırtına olduğunu söylerdin. Göbels türü propaganda. Fırtına olmak derdinde değilim. Bütün istediğim benzerleri gibi bir kadın olmak. Evin en sevdiği yeri haline gelen mutfağa girdi. Kurt ellerini yüzüne kapatmıştı. Oturduğu yerden kımıldamadı. Hilda'nın hakkı var. Alman ulusunu fırtınaya benzetmek saçma. Bir fırtına rolü oynadık. Fırtına üzerimize saldırdığında fazla dayanamadık. Sonra kentlerin yerinde yıkıntılar kaldı. Ben de bir yıkıntıyım. Ortalık temizlendiğinde beni de çöplerle birlikte bir çukura atacaklar. İlgi çekici yanı olmayan bir olay. Richter çıkınca Vasya yine pencereye döndü. Bu Alman ne iğrenç bir herif. Gerçek bir sümüklü böcek. Ülkemizde neler yaptığını kolayca düşünebiliyorum. Şimdi durulmuş. En iyisi böyle şeyler düşünmemek. Gece o kadar güzel ki. Vasya subay gazinosunun yolunu tuttu. Nalibok ormanını, ağaçların mırıltısını, Avanesya'nın aşkını düşünüyordu. Hem yakın hem de çok uzak topraklarda şehit düşen Serge yandı. Vasya'nın içinde öylesine bir duygu birikimi vardı ki, hüzün, coşku, kıvanç. Asla bunları sözcüklerle dile getiremezdi. Karanlık ve ılık gecede, yalnız, Natasha'nın sık sık düşlediği mavi gözleri parıldıyordu. Subay gazinosunda başka iyi bir haber Vasya'yı beklemekteydi. Yarın uçakla Moskova'ya gidiyoruz dedi Albay Nikitin. Vasya çevresindekilerden hemen koparak gülümsedi. Şimdiden son hızla Natasha'ya doğru uçuyordu. Minaev ile Olga parktaki ağaçlıklı yollardan birinde yürüyorlardı. Leylaklar mutluluk içinde yayılıvermişlerdi. Minaev Olga'nın elini tutuyordu. Evleneli neredeyse 2 yıl olacaktı. Yine de aşkını yeni itiraf eden 2 sevgili gibiydiler. Şu son 2 yıl gürültü ve zorlukla dolu geçmişti. Aşk sözleri ağızdan çıkar çıkmaz sönüveriyordu. 8 gün önce Olga Berlin'in yıkık bir evinin bodrumundaydı. Durmadan aynı şeyleri tekrarlıyordu. Ben saksağın, okayı verin. Şimdi bütün bunlar sona ermişti. Bundan böyle Olga'sın. Evet evet itiraz etme. Gül oldun derken Gonca. Ay, Poltava, Dvina, Kırlangıç. Tepeciğin üzerindeyken gül gazalı istiyordu. Oysa oralarda gülün izi bile yoktu. Her yer kuru ot ve mayın doluydu. Şafak olmuş Çegodayev'i istiyordun. Ama bir top mermisi onu öldürmüştü. Çegodayev kesiminde her şeyin yolunda gittiğini bildiriyor dedin o zaman. Yani Çegodayev öldürüldü. Yerine konuşan Babushkin. Postdan Merplas'ta saksağındın. Tereşkoviç Çakacık'tan doğrusu saksağın gibi geveze diyordu senin için. Koşarak sokağa fırlamasından 1 saat önceydi. Anlatılanlara göre dün. Kitel imzasını atmadan önce Mareşallık asasını koyacak yer bulamamış. Bir Amerikalı fotoğrafçı Mareşallık asasını bol sigara karşılığında ele geçirmek için yanıp tutuşuyordu. Almanların hesabı görüldü Olga. Bunun ne demek olduğunu biliyor musun? Artık ne saksağansın ne divina. Bundan böyle sana kırlangıç da desem telefonda değil kimsenin duymaması için kulağına söyleyeceğim. Savaş bitti. Artık ne gülsün ne de Gonca. Bundan böyle Olga'sın. benim Olga'm. O güne dek karısının adını hiç söylememişti sanki. Tekrarlamaktan büyük zevk alıyordu. Seni ilk gördüğümde çok korkmuştum, biliyor musun, dedi Olga. 5 Ağustos günüydü. Kletkaya önlerindeydik. Bağlantı kopmuştu. Abayla konuşmak istiyordun. Sinir içindeydin. Telefonla konuşmayı biliyor musunuz, diye sordun bana. Yoksa telefonu çamaşır makinesi mi sandınız? Neden çamaşır makinesi dedin de ardından güldün? Başka şey yapsan dertlenmezdim. Savaşta insanın dilini tutamadığını biliyordum. Ama çamaşır makinesini duyunca ağlayacak gibi oldum. Ben de o sıra içimden ne şirin kız diyordum. Çamaşır makinesi ha? Mitya, açık söyleyeyim. Sana rahat rahat bakamayacağımı o dakika anladım. Saldırı sırasında, hatırlıyor musun? Şubat sonunda oraya karşı girişilen o başarısız saldırıyı. Soğuktan donmuş halde girdin içeri. Ben de sana sıcak su verdim. İçtin ve bana dikkat edin ha dedin. Karım çok kıskançtır. Çünkü elini tutmak için dayanılmaz bir istek duyuyordum. Sen de dediğime inandın mı? Bana takılmak istediğini sandım. Evli olmadığını kaç kere söylemiştin. Bir türlü içimi dökemiyordum. Ancak Çernigov'da. Neden Çernigov'da? Irmağın kestane ağaçlarının yüzünden. Şu leylaklara bak. Ne güzel değil mi? Son leylaklar. Hatırlıyor musun? Orel'den önce Dumuçi'ye uğradığımızı bir demet yapıp sana getirmiştim. Ama bomba yağdırmışlardı tepemize. Babacan yaralanmıştı. Tepede birlikte olduğumuz dostlardan pek kimse kalmadı. Yazık ki o sip bizimle değil. Nerede? Daha güneye, Postama doğru indiler. Biliyor musun Olga, Osip çok temiz yürekli bir insan. Ama duygularını dile getirmeyi beceremiyor. Tıpkı benim gibi. Hem kim duygularını eksiksiz açığa vurmayı becerebilir? Belki şairler. Onların da fazla bir şey duyduklarını sanmıyorum. Ben duygularımı açığa vuramayınca her şeyi alaya alırım. Osip somurtur durur. Mitya, orada tepeciğin üzerindeyken kurtulacağın aklına gelir miydi? Kurtulamayacağımı düşünürdüm ama kurtulacağımı da sezerdim. Bana kalırsa herkeste vardı aynı sezgi. Birileri ölecek ama ben sağ kalacağım, diyordu bütün arkadaşlar içlerinden. Kısa süre önce Tereşkoviç bizi Yaroslav'a çağırıyordu, hatırladın mı? Evet, Tanya ile küçük Maya orada. Ya Zarubin, hatırladın mı Mister'i? O kadar ağır konuşurdu ki iki söz arasında insan rahatça kestirebilirdi. Bir karşı saldırı sırasında öldürüldü. Herkesten ileri fırlamıştı. Ya dans kralı Magaratse, gözlem evinden yıldızlara nasıl baktığını anlatan Brodsky bir mayına basıp havaya uçtu. Lina'yı unuttun mu? Ufacık gövdesiyle Şapovalov'u sırtında taşımıştı. Hiçbirini unutmayacağım. Bir gün seni terk edeceğimi söylemiştin. Hayır, birbirimizden asla ayrılamayız. Tepeciğin üzerinde beraberdik. Geçen yaz Orsa'ya varmadan önce Amur Irmağı kıyılarına gitmek istediğini söylemişti. Neden diye sormuştum sana. Cevabın şu oldu. Orada kaplanlar vardır. Ben de Alman tanklarından söz ediyorsun sanmıştım o sıra. Yok canım, çizgili kaplanlar. Oraya gideriz. Sonra Kafkasya'yı gezeriz. Lermontov'u okumak gideceğimiz yeri tanımaya yetmez. Dağlara bile tırmanmak istiyorum. Her şeyimiz büyük olmalı. Yolculuk edecek, çalışacak, gülecek, sevişeceğiz. Kabul mü? Köpeğine seslendi. Hep aynı köpekti bu. Sahibinin ardından gidiyordu. Bir yıl önce Minaev adını değiştirmişti. Bundan böyle Doktor Göbels'in adı Goepka olacak. Beyaz tüylerine saygım var benim. İyi yürekli ve namuslu bir köpeğe hakaret etmemek gerekir. Gerçekten de Goepka'nın tüyleri ağırmaya, kendisi de durulmaya başlamıştı. Çılgınlıklarını istemeyerek yapıyordu artık. Goepka, ana yurduna döndüğüne memnun musun? Yadırgıyor musun yoksa? Ben senin ülkende olduğuma, buraya geldiğime çok memnunum. Ama geri döneceğim gün daha da mutlu olacağım. Goepka, seni neler bekliyor biliyor musun? Moskova'yı göreceksin. Yalnız bir şartla. Milislere ve anneme havlamayacaksın. Dinle Olga, herhalde Haziran ya da Temmuz'da sıcakların iyice bastırdığı sıra oraya varırız. İlk işin dondurma istemek olmalı. Beyaz Rusya garında ineriz. Sonra Gorki sokağından geçeriz. Ev, Puşkin anıtıyla sevimli aslan heykellerinden pek uzakta sayılmaz. Küçük kule ve balerin Lepeşinskaya'nın heykeli. Sağda Puşkin'in heykeli. Yolda çocuklar cıvıl cıvıl oynaşır. Anneler sıcaktan uyuklar. Sonra metro Stroyevskaya sokağını izleriz. Aslında daha önce Sadovaya sokağına sapmalıydık. Ama Puşkin'i selamlamak gerek. Eskiden onun heykeli altında düş kurardım. Ah, beni öpücüye bo. Senin öpücüklerin benim gözümde bal ve şaraptan tatlıdır. 13 yaşındaydım o sıralar. Bir kadını öpmeye gelince küçümserdim bu işi. Yine de beni öpücüklere bo derdim hep. Hemen sonra anneme gideriz. Küçük anacığımın ne iyi bir insan olduğunu görürsün. Düşünde dünyayı gezdikçe Olga'nın yüzünde hem neşe hem de derin bir şaşkınlık beliriyordu. Onu iyi tanımayanlar da bu şaşkınlığı dehşet sanabilirlerdi. İşte dünyanın gözü önünde Mitya ile el ele yürüyorlardı. Daha uzun süre altın sarısı kumla kaplı patikalarda leylaklar arasında gezindiler. Bir şey konuşmuyorlardı. Düşünce ve duyguları öylesine birbirinin aynıydı ki sözcüklere gerek kalmıyordu. Teğmen Koruşkin'in kendilerini beklediği eve dönerken Minayev durdu ve Olga'nın kulağına "Söylemeyi unuttum," dedi. "Zaferi kazandık. Kesinlikle anlaşıldı." Galoşka yerde yatıyor ve SS'lerden Pol'ün gelmesini bekliyordu. Artık çalışamaz olmuştu. Dolayısıyla da Pol yanında koca bir Alman çoban köpeğiyle gelecek ve köpek üzerine saldırıverecekti. Vera'yı, bir Fransız kızını, Mira'yı, bir Macar Yahudisini böyle öldürdüler. SS bir türlü gelmek bilmiyordu. Galoşka kendinden geçti. Ayıldığında bir sürü otomobil gördü. Zina bağırıyordu. "Amerikalılar geldi." Galoşka'yı kaldırdılar, hastaneye götürdüler. 3 gün yattı. "Bizimkileri görmemem mümkün mü?" diyordu kendi kendine. Açık havaya çıktığında başı döndü, bir eliyle duvara dayandı. Araba kızıl haç işareti taşıyordu. Şen bir Amerikalı genç kızların resmini çekip bağırıyordu. "Çok iyi, çok iyi, gerçekten çok iyi," dedi Zina. Kapkara, pırıl pırıl, beyaz dişli zenci şoför koştu geldi. Bir eli göğsünde Galoşka'ya çikolata uzattı. "Bunu yürekten armağan ediyorum size," der gibiydi. Rüzgar esiyor, yağmur yağıyordu. Sonra hava açıldı. Galoşka ilk Kızıl Ordu erini gördüğünde yağmur yine yağmaya başlamıştı. İncecik, gümüşsü telleri güneşte parlıyordu. Galoşka askeri öptü ve ağlamaya başladı. Yaşlı, çok uzun boylu, yüzü sert ve kır sakallarla kaplı bir adamdı bu. Duygulandı. Birden, "İyi ama bu kızlar bizden," diye bağırdı. "Ne oluyor?" diye sordu Galoşka. "Almanlar teslim oldular," dedi biri. "Zaferi kazandık." Sorguya çekme sırası askerlerdeydi. "Nereden geliyorsun?" "Bir esir kampından." Galoşka'nın gücü yoktu ama konuşuyor. Susamıyordu. "Hayır, aslında Kiev'ten geliyorum. Şevşenko bulvarında otururdum. Uzun süre önce, daha Stalingrad'a varmadan bizi buraya sürdüler. Fabrikada çalıştık. Başımızda Kristin adlı bir Alman kadını vardı. Çok kötüydü. Durmadan tokatlıyordu hepimizi. Fransızlar da vardı. Pierre, Kızıl Ordu'nun kazanacağından emindi. Kiev'in kurtulduğunu bize o haber verdi. Öldü. Yaşlı bir kadını andırıyorum herhalde. Oysa çok gençtim. Ceza olarak beni bir kampa yolladılar. Her ülkeden bir sürü kız, en çok da Rus kızı vardı kampta. Konuşmayı unuttum. Çağrılıp cevap vermeyince gardiyandan dayak yedim yerine. Ne derdik biliyor musunuz? Kadın subay Janina'nın bir gözünü kör etti. Kadın gardiyan Nadia'yı ele verdi. Çalışamadığını haber verdi. Gaz odasına attılar kızı. Çalışamaz hale geldiğimizde Pol ıslıkla köpeğini çağırıyor, hayvan da genç kızları boğazlıyordu. Ya da onları gaz vagonuna atıyorlardı. Gazladılar diyorduk aramızda. Nadia'nın bir nişanlısı vardı. Tankçı Yegor Nikitenko. İçinizden biri ona rastlarsa Nadia'yı gaz vagonuna sürükledikleri sıra kızın yurdundan ve Yegor'dan söz ettiğini iletin. Benim durumum onlarınki kadar güç değildi. Kimsem yoktu nasılsa. Bir tek Lenya'dayım kalmıştı. Onu da Almanlar öldürdüler. Dostlar, rahat konuşamıyorum da. İlk gördüğüm Rus askerleri sizlersiniz. Yakında olduğunuzu biliyorduk. Başımızdaki kadın geldi, boşuna sevinmeyin dedi. Hepinizi geberteceğiz. Fransız kızı Colette, Rus askerlerinin Berlin yakınlarına vardığını söyledi. Haberi kimden aldığını bilmiyorum. Ama Paul deli gibi koştu geldi, köpeğini Maşa Udaltsova'nın üzerine saldı. Maşa Kırım'dan getirilmişti. Çok güzel şarkı söylüyordu. Yasaktı şarkı söylemek. O yine de bir denizci şarkısı mırıldanırdı. Kuşatılalı 11 ay oluyor. İkimiz de aslanlar gibi dövüştük. Ama Sivastopol düştü ve biz denizin derinliklerine gömüldük. Aramızda bir parti örgütü kurmuştuk. Fransızlar ve Çeklerle işbirliği yapıyorduk. Ekim'in yıl dönümünde bağlılık yemini ettik. Almanlar da hemen Şura Vinogradova'yı gazla boğdular. Zina bir bıçkhaneyi ateşe verdi. Dostlar, gerçekten siz misiniz gördüğüm? Nerelisiniz? Ben Kiyevliyim, dedi askerin biri. Petcherski mahallesinde otururdum. Kiyevli, Petcherskili mi? Ne büyük mutluluk. Otların üzerine çöken galoşka öylesine soluk, öylesine bitkindi ki askerler işlerini çekerek başlarını çeviriyor ve yumruklarını sıkıyorlardı. Ne hale sokmuşlar canım kızı. Galoşka'nın gözleri hem buğuluydu hem de parlak. Bakışları pembe, tüy gibi bulutlarda, amber çiçekleriyle süslü çayırda, askerlerin yüzlerinde geziniyordu. Birden bastı kahkahayı. Arabadan inip boynuna sarıldığı yaşlı asker, "Neden gülüyorsun?" diye sordu. "Bilmem. Gülmeyeli o kadar çok oluyor ki, gülmeyi bile unuttum. Kiev'te hiç durmadan, olur olmaz yerde gülerdim. Neden güldüğümü sorduklarında da, "Bilmem." derdim. "Almanların teslim olduğunu söylüyorsunuz değil mi? Gülmen boşuna değilmiş demek. Siz Kiyevlisiniz. Petcherski mahallesinde oturursunuz. Sık giderdim oraya. Dayım otururdu. Almanlar bize çok işkence ettiler. Çizmelerini yalatmak istiyorlardı. Ama ben istediklerini yapmadım. Bir Rus vatandaşı olduğumu asla unutmadım. Artık gülebilirim. Adımın Galina, Galoşka olduğunu söylemiştim. Kiev'te bana Sırıtkan derlerdi. Şimdi Sırıtkan canlandı. Benim sevgili, iyi yürekli dostlarım. Cankurt'un arabasına taşıdılar genç kızı. Üstü açık arabada oturmuş, sapsarı bir yüzle gülümsüyordu. Sonra başını çevirdi, bir kere daha askerlerle vedalaşmak istedi. Batan güneş yanaklarını pembeleştirdi, rüzgar sarı saçlarını uçuruyordu. Amerikalıların 8 Mayıs öğlene doğru gelmeleri bekleniyordu. Kamplardan kurtulan çeşitli ülkelerden tutsakların ne yapılacağı görüşülecekti. Osip konuklarına bir yemek vermeyi düşündü. Kaldıkları evin içi düzeltildi, masanın ortasına büyük bir çiçek demeti yerleştirildi. Ahçıbaşı sıcaktan ve koşmaktan kıpkırmızı kesilmiş, belki 100. kere soruyordu. Acaba süt domuzu yerler mi? Binbaşı Simit çok uzun boylu, yanık yüzlü, kır saçlıydı. Kızılarla nasıl konuşulacağını bilmediğinden terbiyelice gülümsemekle yetiniyordu. Tersine yüzbaşı McCorn'un kayıtsız bir görünüşü vardı. Gürültülü kahkahalar atıyor, elini kolunu sallıyor, ayak ayak üstüne atıp her şeyi tekrarlıyordu. Rus olan her şeyi severim. Amerikalılar yanlarında bir tercümanla gelmişlerdi. Adam Osip'e, "Babam Vilna'da doğmuş," dedi. Çarlık döneminde Rusya'dan ayrılmış. Adı Hichstein'di. İngilizce Hirestone oluyor. Tercümanlıkta biraz yetersiz kalıyorum. Asubay Hirestone alçak gönüllülük gösteriyordu. Söylenenleri iyi anlamakta, kelimesi kelimesine çevirmek için çaba harcamaktaydı. Tek kusuru bir takım süslü kalıplara meraklı oluşuydu. İşte orada epey tekliyordu. Sükût nakittir, çorbadaki kıllar gibi çıkıveriyor ortaya. Eisenhower büyük bir strateji ustasıdır ama Patton da dünkü çocuk sayılmaz gibi örneğin. Ahçıbaşı'nın boş yere dertlendiği anlaşıldı. Konuklar bol bol yediler, yemekten çok da içki içtiler. Yemekten sonra birer şöyle diyordu. Büyük bardaklara vodka dolduruyor, sonra da yudum yudum içiyorlar. Bakıyorum, bardaklar yine dolu. Ben masada ne varsa kaldırdım, herkesin çayını koydum, onlar likör gibi vodka içmeye devam ediyorlardı. Görmek bile ürkütüyor insanı. McCorn, Zafer'in Moskova'da nasıl kutlandığını sordu Osip'e. Herhalde Berlin'de yapılacak anlaşmalardan sonra kutlama törenleri düzenlenecek, dedi Osip. McCorn bir kahkaha attı. Amerika'da kutlama törenleri başladı bile. Biz Amerikalılar aceleciyizdir. Osip 42 yazını, Stebi, Minaref'in düşlerini hatırladı. O zamanlar Amerikalılar hiç de acele etmiyorlardı. Vodka içmekten McCorn'un yüzü kızarmıştı. Bağırıyordu. İngilizler sümüklü böcek gibidir. Onlar kabuklarından çıkana kadar insan 100 kere uyuyup uyanabilir. Bizler vakit kaybetmekten hoşlanmayız. Sizin gibi genç bir ulusuz biz. Söyler misiniz binbaşım, bütün bu nişanlar nereden geliyor? Herhalde muvazzafsınız siz. Hayır, savaştan önce iktisatçı ve planlama uzmanıydım. Aferin, çok iyi bir meslek. Kafası işleyen biri bu meslekten Amerika'da ayda 20 bin dolar kazanabilir. Orta halli bir planlamacı Rusya'da ne kazanır? Pek cevap veremeyeceğim sorunuza. Doların değerini bilmiyorum. Hem sonra bizim ücret sistemimiz değişiktir. Önemi yok canım. Kendinizi toplayacaksınız. Sizin de dolarlarınız olacak. Büyük, çok büyük bir ülkesiniz. Tıpkı Amerika gibi. Savaş sırasında size yardım ettik. Savaştan sonra da gene yardıma devam edeceğiz sanırım. Her yanda barışın ve düzenin sağlanmasını istiyoruz. Canımıza tak dedi. 25 yılda bir önce Avrupa'yı kurtarmak, sonra da karnını doyurmak zorunda kalıyoruz. Rus olan her şeyi severim. Savaşmanız hoşuma gitti. Hem sıçrayıp topuklarınızın üzerine düşerek dans edişiniz de çok güzel. Bir gece kulübünde görmüştüm. Vodka'yı da severim. Kendinize özgü bir rejim kurduğunuzu biliyorum. Amerikalılar sizin gibi yaşayamazlar. Ama bu sizin bileceğiniz bir iş tabii. Örneğin tek siyasal partiniz var. Sizinki gibi büyük bir ülke için çok az. İngiltere'de 6 ay geçirdik. Onların partileri 3 tane. Bir ilerici, bir ılımlı, üçüncü partiye ne gerek duyuyorlar? Hiç anlamıyorum. Bilmem, bu da onların sorunu. Amerika'da 2 parti vardır. İkisi de ilericidir. Demokratlar cumhuriyetçi, cumhuriyetçiler de demokrasi yanlısıdırlar. Birbirlerine benzediklerini söyleyebilirsiniz. Doğru. Ama yine de aralarında seçme olanağı elinizde ya. Binbaşı Chesterfield sigarası içiyor. Ben kamelleri seviyorum. Karanlıkta bu sigaraların birbirinden ayrılmadığı, ağızda aynı tadı bıraktığı söyleniyor. Seçme yapma olanağı benim elimde. Onun için kamel içiyorum. Bazı subaylar komünist oldukları için Ruslarla bozuşacağımızı sanıyorlar. Size rastladığım için çok mutluyum. Amerika dönüşü Rus komünistlerinin Amerikan komünistlerinden çok başka olduğunu anlatacağım. Herhalde siz de komünistsiniz, binbaşısınız. Yakında ülkenize, mesleğinize döneceksiniz. Demek ki benim gibi bir adamsınız.